Ayrım 2. Sayfa 9.
Gerçek aşk ayrı dünyalar arasındadır. Kalbim bir dar sokaktır ve tehlikeli. Ben geçtim, hayatım geride kaldı. Her dakika birini vurabilirim. Her dakika biri vurabilir beni. Ergin Günçe. Vazgeçince bile vazgeçemeyenlere. 1. Çocuk çelikten bir nehrin kıyısında duruyor. Rüzgar beyaz elbisesini küçük bedenine yapıştırmış. Gece siyahı saçları savruluyor. Ela gözlerinde nehrin çılgın parıltısı. Omuzunda siyah parlak tüylü bir atmaca kanatlarını oynatıyor. Renk renk çelik dalgalar akıp gidiyor önünden. Mavi, yeşil, kırmızı. Mayıs sonu güneşinin altında homurtuya, iniltiye, çığlığa benzeyen sesler çıkarıyor dalgalar. Aniden hızlanıyor, yine yavaşlıyorlar. Çekiyor, itiyor, sürüklüyorlar birbirlerini. Aşağılara, uzakta hayal meyal görünen denize doğru. Her şeyi ezip geçmek isteyerek, çocuğu sürüklemek isteyerek. Ama çocuk okudu nehrin aklından geçeni. Hiç korkmadan bakıyor. Daha çok beklersin, yazıyor düşünce balonunda. O teneke dalgalarının gücü beni yakalamaya yetmez. Nehirden korkmuyor çünkü. Ona bakınca gördüğü sadece bir bulvar. Dalgalar da otomobiller, kamyonlar, otobüsler. Şehrin büyük bulvarından birinin kıyısında. Karşıdaki 44 katlı otele bakıyor, el kadar dikkatiyle. Derken adımını atıveriyor nehre. Celile denizine adım atan Hazreti İsa gibi. Atmaca havalanıyor omuzundan. Dalgaların onu saran çelik dokusunu umursamıyor. Yürüyor rahat adımlarla. Kıl payıyla geçen otomobiller elbisesine sürtünüyor, saçlarını dalgalandırıyor. Ezilmemesi mucize ama yüzündeki ifade sakin. Sanki yaptığı evrendeki en doğal iş. Karşı kaldırıma ulaşınca dosdoğru gidip alnını otel lobisinin camına dayıyor. İçeride 4 kişi. 2 kadın, 2 adam. Biri yaşlı, diğeri genç erkeklerin. Kadınların biri 30'larında ve esmer, diğeri 40'larında, platin sarısı ve tombul. 30'larındaki kadın göğüs dekolteli, mercan rengi bluz ve rengarenk yapraklar taşıyan beyaz bir mini etek giymiş. İncecik bacakları su gibi akarak beyaz topuklu ayakkabıları dolduruyor. Tombulun üzerinde ise askılı, dizlerine inen lacivert bir elbise. Lobide yapay bir mimozo kokusu. Belli ki ciddi şeyler konuşulmakta. Teklifimiz böyle Sitare Hanım, diyor adamların genç olanı, 30'larındaki esmere. Ama o yanıt vermeden tombul sarışın Oxford aksanıyla atılacak. Wonderful! Ne zaman başlıyoruz? Haftaya her şey hazır. Sözü yaşlı adam alıyor. Ekip hep orada olacak. Sitare Hanım'ın haftada 3 gün bulunması yeterli. Tombul daha da heyecanlanıyor. Great! Sitare penceredeki çocuğu fark ediyor. Karşılıklı gülümsüyorlar. Saç, göz ve ten renkleri aynı. Yüzleri uzun, elmacık kemikleri çıkık, gözleri güzel. Küçücük kulakları var. Sanki 25 yıl arayla aynı aileden doğmuşlar. Bakışları da aynı olabilirdi. Sitare bir çocuğun yarışamayacağı kadar yorgun bakmasa. Sitare Hanım içinde hoş bir geri dönüş olacak. Herhalde işleri özlemiştir. Tabii ki zaten hep merak ederdik oraları. Isn't it city? Sitare cevap vermiyor. Pencereye gülümsüyor hala. Konuşmayı dinlemediğini fark eden diğerleri de önce cama sonra birbirlerine bakıyorlar. Ne diyeceklerini bilmeyerek. Sitare Hanım tombul masa altından tekmeliyor. Canı yanan Sitare erkeklere dönüyor. Yaşlı olanın beyaz takım elbisesine karşılık genç adam kırmızı pantolon, mavi keten gömlek ve spor ayakkabılar giymiş. Diğerinin taranmış beyaz sakalına dikilenen kızıl saçlar, kirli sakal ve kemik çerçeveli gözlük. Birinin para, diğerinin ise görev adamı olduğunu tahmin etmek zor değil. Come on, Steve, hadi bir şey söylesene. Tombul'un Oxford aksanı artık sabırsız ve gergin. Konuşması gerekiyor, tuttuğu nefesi bırakması ve onu bazı anlamlı seslere dönüştürmesi. Söyleyecekleriyle diğerlerinin kaderinde kırılmalar yaratması. Şey, teklifinizi teşekkür ederim diyor. Ama nasıl desem? Bu sefer genç adam heyecanlanıyor. Evet, kabul edemeyeceğim. Cümle havada 5 saniye asılı kalıyor. Etrafında şaşkınlık dalgaları, sonra harfler tek tek düşüyor, bin parçaya bölünüyor. Kızarıp bozaran tombul 17 harfin düşüp kırılması bitince önce kendisini, sonra durumu toparlamaya çalışacak. Onu demek istemedi aslında. Yani I mean, Stare kararlı bir sesle kesiyor sözünü. Lütfen kusura bakmayın. Bu işte kendimi göremedim. Ne demek kendini görememek, diyor yaşlı adam. Reddedilmeye alışkın biri değil. Bende dahil olma isteği uyandırmıyor. Yine şaşkın bakışmalar. Tombul kadının yüzünde öfke, hayal kırıklığı, sitem. Keşke yer yarılsa da içine girse. Keşke Allah'ın sopası avizeye dönüşüp beynine inse ve öğretse Sitare'ye akıllı olmayı. Keşke. Genç erkek son bir umutla soruyor. Emin misiniz? Evet, özür dilerim. Bir kez daha düşünseniz, gerek yok Enis Bey. Yaşlı adam kaşlarını çatıp saatine bakıyor, kalkıyor ayağa. O zaman Tombul ve Enis de kalkıyorlar. Şimdi üçü de Sitare'ye tepeden bakmakta. Biri acıyarak, biri öfkeyle, biri de üzüntüyle. Amansız bir üçgen. İç açılarının toplamı kim bilir kaç. Sitare'nin de ayağa kalkması gerekiyor. Bu kadarını yapsa herhalde ölmez. Penceredeki çocuğa gözleriyle veda edip kavruyor çantasını. Pekala, diyor yaşlı adam. O halde konuşacak başka şey yok. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Kapıya yürümeye başladı bile. Tombul kadın peşinden koşup ağlamaklı konuşuyor. Ne olur kusura bakmayın Peyami Bey. Ben de şaşkınım şu an. Cevap vermeden çıkıp gidiyor yaşlı adam. Onun yerine Enis zor da olsa gülümsüyor. Tamam, önemli değil. Sizi bırakalım mı Sitare Hanım? Teşekkür ederim, gerek yok, diyor Sitare. Bir düşmüş kontes gururuyla kendimiz gideriz. Bunu duyan tombul iyice kızarıyor. Düşünce balonu asitle dolu. İhanete uğramış, yarı yolda bırakılmış gibi hissediyor kendini. Fırlıyor kapıdan. Otelin önündeki siyah cipe binmekte olan yaşlı adama yetişiyor. Peyami Bey, ne düşündüğünüzü biliyorum. Adam smokinindeki havyar lekesine bakar gibi bakıyor kadına. Keşke istemediğini baştan söyleseydin. 50 tane aday var bu iş için. Cevap beklemeden biniyor arabaya. Şoföre ofise gideceğini söylüyor. İçi sıkıldı bu insanlardan. Artık böyle işlerle uğraşmak istemiyor Peyami Bey. Kalan yıllarını Güney Fransa'daki evinde geçirmek istiyor. Ne bekliyoruz, diyor şoföre. Enis Bey gelmiyor mu efendim? Enis otel kapısının önünde, Sitare'nin yanında. Bakışları şefkatli ve derin. Sanki kadının kalbini görmek istiyor. Sesinde insanın şu hayatta ancak en yakınlarına saklayacağı türden esaslı bir merhamet. Biliyor musunuz, gizli görevin en büyük hayranıydım. Sahi mi? Sitare sigara yakmaya çalışıyor ama rüzgar yüzünden başaramayacak. Bir eliyle de savrulan saçlarını tutuyor. Enis kadının parmaklarının titrediğini fark ediyor. Onun hakkında duyduklarını hatırlıyor kederle. Alıyor çakmağı elinden, yakıyor sigarasını. O sırada kontrolden çıkan gece siyahı saçların yüzünü okşaması hoşuna gidecek. Ablamla okuldan gelir gelmez ışık hızıyla ödevleri bitirirdik, diyor. Çakmağı kadına geri verirken, sırf sizi izleyebilmek için. Sitare sigarasının ilk nefesini üflerken gülümsüyor. Naziksiniz. Bulvarın üstünde daireler çizen atmacaya bakıyor bunu söylerken. Yüzündeki ifadenin anlamından Enis emin olamıyor. Oysa insanların yüzlerini okumak onun uzmanlığı. Sitare'nin yüzü ise kapalı bir kitap. Hoyrat eller tarafından vakitsiz açılıp yarıda bırakılmış. Eğer fikrinizi değiştirirseniz birkaç gün daha zamanımız var Sitare Hanım. Fikrim değişmeyecek. Önce siyah cipin kornası, sonra Peyami Bey'in sesi duyuluyor. Enis'i arabaya çağırıyorlar. Sitare ile Enis gülümsüyor birbirlerine, el sıkışıp ayrılıyorlar. Buruk bir ayrılık ama ikisine de son görüşmeymiş gibi gelmiyor. Sanki derinde bir yerde kaderleri bağlanmakta. Ufukta gizlice sürecek duygular, derin titreşimler var. Siyah cip bulvarda gözden kaybolduktan sonra bakınıyor Sitare. Etrafta artık ne kız ne de atmaca var. Nehrin çelik dalgaları her zamankinden vahşice ve yabancı. Kıyıdaki tek tanıdık öfkeyle bakan tombul kadın. City, sen ne yaptığını sanıyorsun? Benim hayatım, benim kararım. Bu görüşmeyi ayarlamak için bir vermediğim kaldı heriflere. Are you crazy? Niyetin beni öldürmek mi? O, iş bana göre değil Gonca, kusura bakma. Hem kalkıp memleketin öbür ucuna gidemem. Gidemezsin ha? O zaman it's over baby. Artık yokum. Ne halim varsa gör. Gonca bir öfke yumağı halinde yokuş yukarı uzaklaşıyor. Sitare'nin verebildiği tek cevap diğer yöne yürümek. Saçlarını savurarak, uzun bacaklarının üzerinde salınarak ve çantasına kalkan gibi tutup yokuş aşağı yürürken çantasından çıkardığı güneş gözlüklerini ve kulaklığını takıyor. Telefonun ekranına dokunmasıyla evreni dolduran eski şarkı başta Gonca'nınki olmak üzere tüm sesleri süpürecek. Nehrin çelik gürültüsünü bile. Kopkoyu içim. İnan çok çalıştım. Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için. Neyim var ki senden başka? Hadi son kez ceplerini yokla. Aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz. 2. Metroda yaşlı bir kadınla tek kollu bir gencin arasında oturuyor. Güneş gözlükleri yüzünün yarısını kaplamış. Kulaklığında kaçıncı kez aynı şarkı. Tek kollu genç ciddiyetle elindeki gazetedeki şehit haberlerine bakıyor. Yaşlı kadınsa kıdemli bir ajanın dikkatiyle gözlerini Sitare'ye dikmiş. Affedersiniz diyerek elini sallıyor. Sitare çıkarıyor kulaklıkları. Bana mı dediniz? Siz Sitare Bozok değil misiniz? Hayır. Kadın şaşırıyor. Kusura bakmayın diyor mahcup bir sesle. Çok benziyorsunuz da. Sitare kalkıyor yerinden, vagonun arka tarafına yürüyor. Günün o saatinde metro kalabalık değil ama yine de birkaç kişiye çarpmayı başardı. Hepsi de seni bir yerden tanıyoruz ama nereden der gibi baktılar. En sevmediği bakış, birisi ona Orta Doğu barışına en büyük tehdit ya da seri katilmiş gibi baksa umrunda olmaz. Ama bu yüzü tanıdık geliyor, kimdin sen? Bakışı siyanür. Onunla yaşamayı öğrenemedi. Metro bir sonraki istasyona vardığında inen yolcular sayesinde diğer vagonda yer buluyor. Oturur oturmaz da onu görüyor. Beyaz elbiseli kızı. Çocuk vagondaki kalabalığın ortasında gülümseyerek bakıyor. Atmacası omuzunda. Tebessümü yaşından büyük. Sitare de esen her rüzgarı, yükselen her dalgayı, kopan meteor fırtınalarını seziyor sanki. Duaların ve aminlerin arasından yürümüş, uzak olduklarını anlamış bir gülüş, insanı doya doya ağlamaya çağıran. Çocuk yaklaşıyor, tutuyor elinden. Kırılacak eşya sanki. Sitare öpüyor çocuğun elini, gülümsemeye çalışıyor. Ama ne zamandır yakışmıyor gülümsemek. Denedikçe gözlükleri yaşlar sızdırıyor, şimdi olduğu gibi. Kadının saçını okşuyor çocuk. Sarılıyorlar geçmiş ve gelecek gibi. İnsanlık için küçük ama yalnızlar için büyük bir sarılış. Sitare biliyor ki bir filmin başlangıcında olsalar, kamera vagonun içinde geriye doğru yavaşça kayarak onlardan uzaklaşır. Müzik haşmetiyle duyulur ve filmin adı belirir perdede, kocaman harflerle. Sitare biliyor böyle şeyleri. Çocukluğundan beri hayatı filmlerde geçti. Şimdi ise o vazgeçmiş bir çocuk. Erken yaşta çok şey yaşadı. Sonra hepsinden vazgeçti. Önce çocukluğundan, sonra ergenliğinden, yetişkinliğinden, mutluluğundan, en sonunda kalbinden. En çok kalbinden vazgeçerken zorlandı. Hayatının ilk kısmı anne baskısı altındaydı. Ümmühan Hanım tek başına büyüttüğü kızının ilk menajeridir. Kocası öldükten sonra hayatını hayatta kalmak pahasına kızına adadı. Sitare'yi korumak istedi. En çok da kendisinden. Çocuk yıldız büyüdükçe şöhreti de büyüyecekti. Başında hem kavak yerleri hem de renkli dünyanın ışıkları uçuşacaktı. Haliyle sürtüşmeleri herhangi bir ergenle annesininkinden çok daha elektrikli oldu. Kızını çelik kanatlarının altında tuttu. Onu yem etmemeye kararlıydı son nefesine kadar. Ama dünyanın yükünü daha fazla kaldıramayıp bir sabah beyin kanamasından ölüverdiğinde Sitare 20 yaşındaydı. Özgürlük onu gafil avladı. Şöhreti, parası, evi vardı. Erkekler daha reşit olmadığı yıllardan beri etrafındaydılar. Her yaştan, her boydan, her tarzdan erkek. İçlerinden biri babasının bıraktığı boşluğu doldurabilirdi. Aşkı orta yaşlı adamlarda aradı. Babasız büyümüş pek çok kız gibi. Eline geçen yalnızca hayal kırıklığı ve seks fantezilerine alet olmanın bıkkınlığı oldu. İstanbul'un sefahat alemi her yıl belli sayıda şöhret ve ihtişam meraklısı genç kızı kabul etmekteydi. Sanatçılarda aradı aşkı. Hayatına yönetmenler, oyuncular, müzisyenler girdi. Sorun şu ki bu kişiler kendilerinden başkasına aşık olamıyordu. İlişkiden anladıkları ego masajıydı. Birilerinin onlara ne kadar harika olduklarını hatırlatması. Sitare hayal kırıklığından o kadar bezdi ki sonunda ünlü bir divaya kapıldı. Kadındaki yataktaki enerjisiyle şarkı sözlerindeki ve sesindeki sihirle çarpıldığı aylar geçirdi. Daha genç bir kız uğruna terk edilene kadar. Aramaktan vazgeçmedi. Elbet bir yerlerde benzer şeyler hisseden birisi vardı. O kadar aşk şarkısı ve romanı boşuna yazılmış olamazdı. Sanatçı milleti bir olup milleti dolandırmamıştı herhalde. Romantik şiirleriyle tanınan bir şairle sevgili oldu. Çok geçmeden bu işten hayır gelmeyeceğini anladı. Kaçın tekiydi herif. Sarhoşken ne ettiği lafı ne attığı dayağı biliyordu. Halini görüp o şiirleri yazan sahiden sen misin diye soranlara hayır hepsini kıçım yazıyor demeyi adet edinmişti. Bu cevabı komik sanıyordu. Sitare sanatçı tayfasından da bir şey çıkmayacağına karar verip daha mazbut mesleklere yönelmeyi denediyse de sonuç değişmedi. Meslekler arasındaki farkların görünüşten ibaret olduğunu öğrendiğiyle kaldı. Bir ressam mı yoksa bir MIT ajanının mı daha iyi sevişeceği hiç belli olmuyordu. Kesin olan ikisinin de aşk, bağlılık gibi şeyler söz konusu olduğunda ortadan kaybolmasıydı. Bir erkekten diğerine, bir hüsrandan başkasına sürüklenerek 30'una geldi. Gerçek bir yıldıza dönüşemeyeceğinin artık farkındaydı. 30'una varıp da hala yıldızlaşamamış esas kızlar için seçenekler azalıyordu. Dizi piyasasına her sezon yeni çıtırlar katılıyordu. Kendisi gibi emekli çocuk yıldızların durduğu raf bile tıka basa doluydu. Esas kızın kankası, meraklı komşu, müdire hanım gibi karakter rolleri ise mektepli tiyatrocular tarafından parsellenmişti. Sitare bunlara üzülmüyordu. Yıllar boyunca vücudunu, ruhunu değmeyecek insanlara kullandırmış olmak da umurunda değildi. Üzgündü çünkü aradığını bulamamıştı.
Ayrım sonu, sayfa 21.